Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 248. 12. kaset A100'ü. Komerkiyonu ödeyen kişi artık ithalat vergisinden muaf tutulur ve mallarını satmaya izinli sayılırdı. İthal edilen malların apotiki, parantez içinde Osmanlı İmparatorluğu'nda kapan veya kabban denilen özel bazı yerlere getirilip buralarda vergilendirilmesi de mümkündü. Tartılık vergisi ödenen mallar gümrük yetkililerince damgalanır, tacirin eline polizya denen bir belge verilirdi. Başlangıçta gümrük vergilerinin hükümet görevlilerince toplanıyor olmasına karşılık 9. yüzyıldan itibaren gümrük işlemlerinin iltizama verilmesi yöntemi yaygınlaşmıştı. Bursa ve Ankara Roma zamanından beri önemli ticaret merkezleriydi. Gümrük vergilerinden sağlanan gelir devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyordu. Ölçeye bağlı olup yarısı satıcı, yarısı alıcı tarafından ödenen ve pratikyon ya da metriatikyon olarak bilinen vergiler Osmanlı döneminde baç ve tamga resimleri adını alacak olan ayrı ve özel bir ticari vergi kategorisine giriyordu. Alıcı ile satıcı tarafından yarı yarıya ödenen %2'lik silikuatikum satış vergisi belki de gerek Cenova gerek Osmanlı egemenliği döneminde kefede alınan tota vergisinin ilk şekliydi. Emevilerce benimsendiği ve daha sonraki İslam imparatorluklarında sürüp gittiği anlaşılan Roma Bizans gümrük ilkeleri ve örgütlenmesine Osmanlılar da esas olarak uymuşlardır. Ticari emtianın vergilendirilmesi, İslam hukukunda mal varlığından alınması zorunlu zekat vergisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Oranı da Müslümanlar için emtianın değerinin 1/40, Darül Harp'te oturanlar için 1/10, gayrimüslim tebaa için ise %5, parantez içinde 1/20 olarak saptanıyordu. Ancak Müslümanlar için tabii bu tür zekata önce dinen niyet etmek şarttı. Bazı İslam fıkıhçıları dinen zekat verme niyeti dile getirilmiş olsa bile İslami zekat adına ticaretten vergi alınamayacağı görüşündeydiler. Pratikte ise ticari vergiler İslamiyet öncesi kural ve uygulamaları sürdürüyordu. Müslüman hukuk alimleri bazı malların ithalini özendirmenin cemaatin yararına olması halinde düşük bir tarife uygulanmasından yanaydılar. Bu konuda Osmanlılar doğrudan doğruya Bizans'ı izlemiş gibidirler. 1/40 ve 1/10 oranları Roma sisteminin %2,5 ve %10 oranlarına denk düşüyordu. Osmanlı ülkesinde 15. yüzyıla gelindiğinde bunlar artık sadece %2 ve %5 oranları olarak sahnedeydi. %2 veya 2,5 oranındaki bir gümrük vergisinin Roma döneminden itibaren Akdeniz ülkelerindeki en temel düzenli vergi niteliğine büründüğü anlaşılmaktadır. Değerli mallara uygulanan %10-12,5 gibi daha yüksek oranlar her yerde %2'nin yerini almış olması gerektir. Suriye ve Mısır'da değerli mallardan %12,5 alınmasına karşılık 1220'de Anadolu Selçuklu Sultanlığı ile Venedik, 1403'te Menteşe Beyliği ile Venedik, 1439'da Bizans ile Floransa ve nihayet 1454'te Venedik ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ticaret anlaşmalarında hep %2'lik norm kabul edile gelmiştir. Bizans yönetimi de bir ara Katalonyalılara %3 ve Provence tüccarına %4 oranlarını uyguluyor. Buna karşılık Venedik ve Cenovalılardan yalnız %2 almayı sürdürüyordu. Derken son iki devlet Bizans'tan tam muafiyet koparmayı başardılar. Daha sonra Osmanlılar da hiçbir ülke veya millete tam muafiyet tanınmamalarına karşın aynı %2 oranına uyacaklardır. Osmanlı döneminde gümrük vergisi doğrudan doğruya ticari alım-satım işlemlerinden değil, ithalat ve ihracattan alınan bir vergi olup mevcut koşullara göre ayarlanabiliyordu. Dolayısıyla gümrük politikası bir ölçüde devletin ticaret politikasını yansıtmaktaydı. Bazı Hristiyan devletlere tanınan kapitülasyonlar Avrupa ülkeleriyle olan ticareti düzenleyen başlıca araçlardı. Nitekim gümrük oranları emtia türüne, ithalatçı veya ihracatçının hukuki statüsüne ve gümrük bölgesine göre değişiklik gösterebiliyordu. Bakınız tablo 37. Gümrük vergi oranları 1470-1586. Ad valorem yüzde üzerinden. İstanbul ve Galata'da Müslümanlardan %4, gayrimüslim tebaadan %4, undan %2, Müslümanlardan undan %2, gayrimüslim tebaadan undan %3. İstanbul'da hububattan Müslümanlardan %4, gayrimüslim tebaadan %4. İstanbul'da hububattan, Müslümanlardan undan %2. Gayrimüslim tebaadan un %3. İstanbul'da Müslümanlardan %4. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. İstanbul ve Galata'da Müslümanlardan %4. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %4 veya 5. Gelibolu piyasasında Müslümanlardan %4. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. İstanbul, Galata ve Gelibolu'da 1476 yılında Müslümanlardan %4. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Samsun ve Sinop'ta 1482'de Müslümanlardan %1. Gayrimüslim tebaadan %2. Gayrimüslim yabancılardan %4. Kefe'de 1487'de Müslümanlardan %4.2. Gayrimüslim tebaadan %4.2. Gayrimüslim yabancılardan %4.2. Akkerman'da 1505'te Müslümanlardan %2. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Aydın'da 1528'de Müslümanlardan %2. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Bursa Softa 1546'da Müslümanlardan yok. Gayrimüslim tebaadan %3. Gayrimüslim yabancılardan %3. Bursa'da ithalatta 1546'da Müslümanlardan %2. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Harsova'da 1569'da Müslümanlardan %3. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Akkerman'da 1569'da Müslümanlardan %2.2. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Fethi İslam'da 1586'da Müslümanlardan %3. Gayrimüslim tebaadan %4. Gayrimüslim yabancılardan %5. Gümrük vergileri ad valorem olarak, yani hükümet temsilcisinin veya gümrük mülteziminin takdir ettiği değer üzerinden hesaplanırdı. İthal edilen mallara gümrük binasında değer biçilmesi, Halep'teki Venedik konsolosunun 1596 tarihli bir mektubuna bakılırsa yerel piyasadaki fiyatlar üzerinden yapılıyordu. Ancak değer takdirinin sık sık anlaşmazlık konusu olması nedeniyle daha sonra Avrupa milletleri bir tarife sistemini dayatacaklardı. Yukarıda da kaydedildiği gibi vergi oranları bir gümrük bölgesinden diğerine değişiklik gösterebiliyordu. Yabancı tacirler ithal ettikleri kumaşın vergisini Bursa'da %3, İstanbul'da %5, Kefe'de ise %4.2 üzerinden ödemek zorundaydılar. Üstelik farklı mallar için farklı oranlar yürürlükteydi. Lüks kumaş ithalatında normal oranların geçerli olmasına karşılık un ve buğday gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri ithalatından normalin ancak 1/4 oranında vergi alınıyordu. Memlük yönetiminin uygulamalarını aynen sürdürdüğü çok açık olan Osmanlı döneminin Kahire'sinde her çeşit baharatın gümrük vergisi %10'du ve Aden'de olduğu gibi aynı olarak tahsil ediliyordu. Bu suretle devlet ambarına yığılan baharatın satış önceliği vardı. Sultana ait baharat satılmadan gümrükten başka hiçbir parti baharat çıkamazdı. Bu uygulama ticaret özgürlüğüyle çeliştiğinden 1586'da kapitülasyonların herkesin dilediği yerde alım yapmakta serbest olduğu yolundaki hükümlerine dayanan yabancıların itirazlarına hedef oldu. Sultana veya askeri sınıf mensuplarına ait malların pazarda satışına belli bir süre için öncelik tanıyan ambargo veya monopolyaların Osmanlı İmparatorluğu'nda yaygın bir uygulama olmasına karşın kapitülasyonlar yerel yasaların üzerindeydi. Yabancıların ticaret özgürlüğü kapitülasyonlarca ilke olarak teminat altına alınmış, fiyat oluşumu serbest piyasanın işleyişine bırakılmıştı. Buna karşılık yerel makamlar sık sık söz konusu ilkeyi görmezlikten gelip imparatorluk hazinesinin çıkarlarını öne alıyor, sonunda genellikle bir uzlaşmaya varılıyordu. Askeri birimlerin tüketeceği mallar ya da devlete ait sevkiyat, gümrük vergilerinden ve diğer resimlerden muaftı. Bunlar irsalat veya irsaliye olarak bilinen devlet sevkiyatı kategorisine giriyordu. Osmanlı gümrük vergileri ad valorem ilkesine dayandırıldığından zamanla yasa koyucular gümrük vergisi yerine malın belirli bir yüzdesinin alıkonması uygulamasını kaldırdılar. Gene de Şam ve Basra gibi bazı Arap eyaletlerinde eski uygulama uzun süre varlığını korudu. Kaldı ki bazı mal türleri için gümrük vergisi takdiri değer üzerinden değil, ölçü veya ölçek üzerinden alınıyordu. Örneğin şaraptan fıçı başına, balya halinde sevk edilen kağıt veya camdan ise balya başına vergi alınmaktaydı. İthal yünlülerin gümrüğü ise top, parantez içinde pastav üzerindendi. Bu uygulama daima ölçek, yük veya balya üzerinden alınması normal olan pazar resimleriyle, parantez içinde baç veya tamga ile karıştırılmamalıdır. Bu sonuncu kategorideki resimler genellikle küçük miktarlardan oluşuyor ve yönetmelikler her bir durumda alınacak verginin niteliğini sıkı sıkıya tanımlıyordu. Her çeşit mal için pazar bacının miktarı tarifelerle belirlenmişti. Önemli bir kural, her türlü ithal malının ister satılsın ister satılmasın mutlaka gümrük vergisine tabi olmasıydı. Oysa pazar bacı aynı malın ticari olarak her el değiştirişinde tarifeye uygun olarak alınırdı. Kanun ve yönetmelikler herhangi bir geminin hamulesinin ne zaman gümrüğe tabi ithalat sayılacağını açık seçik ortaya koyuyordu. Gemi demirlemişse yükü vergiye tabi demekti. Anlaşılan işin teorisine göre malların ancak gemi demirliyken boşaltılabileceği kabul ediliyordu. Bir gemiden diğerine mal nakli de ithalat sayılıyor ve vergilendirmeyi beraberinde getiriyordu. Malların limanda bir tacirden diğerine el değiştirmesi ve sonra ikinci tacir tarafından alınıp götürülmesi halinde bu ikinci tacir de ihracat vergisi öderdi. Kaçakçılığı önlemek amacıyla bazı mallar, özellikle de buğday, ancak sorumlu gümrük görevlisinin izniyle yüklenebilirdi. Hiçbir gemi izinsiz mal yükleyip limandan ayrılamazdı. Tüccarın korunması açısından ama aynı zamanda devlet kontrolörlerinin işini kolaylaştırmak amacıyla da gümrük görevlisi veya mülteziminden İthal edilen malların türünü ve kesim miktarını, ayrıca malların aynı gümrük bölgesi içindeki bir limandan diğerine sevk edilmek için mi yoksa ihraç edilmek üzere mi yüklenmekte olduğunu gösteren belgeler alınması şarttır. Bu gümrük sistemi, ithal edilen veya bir gümrük bölgesinden diğerine sevk edilen bütün mallardan vergi alınmasını sağlayacak şekilde tasarlanıp kurulmuş bulunuyordu. Ne var ki kaçakçılık çok yaygındı ve belki de bunu yürüten kişilerce İslam hukukunun ticaretten ve mal dolaşımından vergi alınmasına cevaz vermediği gerekçesiyle mazur görülüyor, gösteriliyordu. Gümrük vergileri kural olarak özel çıkar sahiplerine iltizama verildiğinden vergi yükümlüsüyle vergi mültezimi sürekli mücadele halindeydi. Kendi açısından mültezim denetimi sıkı tutmanın ve hatta aşırı vergilendirmenin kendisi kadar devletin de çıkarı olduğuna inanıyordu. Kaçakçılığı ve sahtekarlığı önlemeyi amaçlayan fermanlar çoğu zaman bir mültezimin başvurusu ve şikayeti üzerine çıkarılırdı. Sultan yönetimin temsilcisi konumundaki bu mültezimlere buyruklarının uygulanması açısından mutlak yetki tanır, kullarından birini de mültezime destek olmakla görevlendirirdi. Gerektiğinde bu kul yerel makamlarla işbirliği halinde zora başvurabiliyordu. Suçlunun burnundan bir kıl geçirilip şehrin sokaklarında dolaştırılmak suretiyle halka teşhiri ve yakalanan kaçak mallara hazine adına el konması cezalardan bazılarıydı. Gümrük iltizamlarını özel kişilere vermek suretiyle hükümet, kamu çıkarını özel çıkarlara dönüştüren daha iyi izlenen bir vergi yöntemi ihdas etmekte kalmıyor ama aynı zamanda halkın doğrudan doğruya hükümdara kabahat bulmasını önlüyordu. Bir doğu hükümdarının adil olduğu imajını koruması çok önemliydi. İslam ülkelerinde tahta çıkan her yeni hükümdarın ilk işlerinden biri haksız ve gayrimeşru görülen ticari vergileri kaldırdığını ilan etmekti. Oysa bir süre sonra hükümet eski uygulamaları geri getirir, düzen hiç böyle bir açıklama yapılmamışçasına sürüp giderdi. Yaygın hile ve sahtekarlık biçimleri şunlardı. Malları alışılmış yolların dışındaki yollardan nakletmek. Resmen saptanmış olanların dışındaki kent kapılarını veya başka aktarma noktalarını kullanmak ya da gümrük binaları olan limanların dışındaki iskelelerde yük boşaltmak. Oysa normal olarak bir mültezimin simsarın veya söz konusu mahalden sorumlu kişinin izni olmaksızın hiçbir tacir yük yükleyip boşaltamaz ya da bulunduğu liman, kervansaray veya kamuya ait uğrak noktasından ayrılamazdı. İpek gibi değerli mallarda hile ve sahtekarlık özellikle yaygındı. Tokat'ta ipekten alınması öngörülen ve yaygın hoşnutsuzluğa yol açan yeni gümrük vergisinden kaçınmak için başvurulan özel bir oyun belgelere yansımıştır. Buna göre yerli tüccar kentten çıkıp İran'dan gelmekte olan ipek kervanlarını yolda karşılıyor, yüklerini satın alıyor ve dosdoğru Bursa'ya götürüyor. Böylece tek bir defa gümrük vergisi ödenmiş oluyordu. Yerli tüccarın böyle bir iş çevirmesi mümkündü. Çünkü bir gümrük bölgesinden diğerine geçerken vergi ödemeksizin mallarını ülkenin her tarafına götürmekte serbesttiler. Buna karşı hükümetin başvurduğu çare her tüccarın ellerindeki ham ipek için iki kere gümrük vergisi ödenmiş olduğunu belgelemesini şart koşmak olmuştur. İthal ipek üzerinde dönen bir başka oyunda yükü ıslatıp satış için simsara teslim edildiğinde daha ağır çekmesini sağlamaktı. Gerek tüccarın gerekse alıcıların aldatılmamasını ve adil bir fiyatta karar kılınmasını sağlamak amacıyla ipek, kumaş, silah ya da köleler gibi değerli mallar ancak çarşının resmen atanmış simsarları aracılığıyla satılabilirdi. Gümrük vergisine tabi bütün mallardan ayrı bir simsarlık vergisi de alınırdı. Herhangi bir çarşının simsarları yönetime karşı sorumlu bir baş simsara bağlı olarak örgütlemişlerdir. Simsar tamamlanan her satış işlemini 24 saat içinde mültezimin veya hükümet temsilcisinin defterine kaydettirmek zorundaydı. Bu gerekli bütün vergilerin ödenmiş olup olmadığını denetlemenin bir başka yoluydu. Simsarlık hükümet için ek gelir de yaratıyordu. Simsar hizmeti karşılığı hem alıcı hem satıcıdan bir ücret alırdı. Örneğin kefede bu ücret köle başına 30 akçaydı. Herhangi bir tacir mallarını simsara vermeden satsa bile hem kendisi hem alıcı adına simsarlık bedeli ödemek zorundaydı. Satışların adil olmasını teminat altına almak ve aynı zamanda vergilendirme açısından gerçek satış koşullarını denetlemek gibi çok önemli bir işlevi üstlenen simsarlar sultanın özel beratıyla atanır ve o zaman da simsar olarak bilinen bir simsar başının gözetimi altında faaliyet gösterirlerdi. Simsarların atanması ilgili gümrük mülteziminin onayına da bağlıydı. Keza simsarın adı hükümet temsilcisince tutulan resmi deftere kaydedilecek bir kefil göstermesi de şarttı. Simsarlar kendi adlarına ticari işlemlerde bulunamaz, hem simsar hem tacir olamaz ya da başka bir tacirle ortaklık kuramazlardı. Simsarın belirli bir çarşıda satış yapmaktan sorumlu olması başka bir çarşıda satış yapamaması demekti. Çarşıda satılan değerli kumaşların ölçümünde simsara bir ölçücü yardımcı olur, onun hizmetleri karşılığında da ayrı bir vergi ödenirdi. Simsar başının kendisi de sultanın özel beratıyla atanır ve görevini şehir ketküdasının gözetimi altında yürütürdü. İran'dan Bursa'ya gelen ham ipek yükleri örneğinde olduğu gibi büyük meblağlara varan bütün satışlarda hem şehir ketküdası hem simsar başı hazır bulunmak zorundaydı. Simsar başı yetkisi altındaki bütün simsarlardan sorumluydu. Atanmaları ve işten çıkarılmaları onun aracılığıyla yapılırdı. Simsarlar çarşıda dolaşırken simsar başı hep belirli bir yerde oturup beklemek zorundaydı. Dilediği gibi yer değiştiremezdi çünkü tüccarın işleri ya da mallarının satışı ile ilgili sorunları çıktığında sorumlu bir kişiye anında ulaşabilmeleri gerekiyordu. Kent halkının çıkarlarını temsil eden şehir ketüdası da herhangi bir dalavereyi özellikle de loncaların ihtiyaç duyduğu ham madde fiyatının durduk yerde fırlamasına yol açabilecek oyunları önlemek amacıyla alışveriş işlemlerine nezaret ederdi. Hükümetin veya kent sakinlerinin taraf olduğu her önemli işlemde şehir ketüdası kadının huzurundaydı. Çarşıda genel kural simsarın kendisine teslim edilen malları açık arttırmaya koyup adil bir fiyattan satmaya çalışmasıydı. Ancak simsarın adil fiyat oluşumuna karşı açık arttırma tellallarıyla kumpas kurduğu örnekler yok değildi. Simsarlara bağlı olarak çalışan hamallar da simsarlık düzenlemeleri çerçevesinde sıkı bir disipline tabiydiler. Mültezimin ya da hükümet temsilcisinin izni olmadan bir yerden bir yere mal taşımaları yasaktı. Sayfa 254. Pazar Baçları. Toptan satılmak üzere kent pazarına getirilen mallardan baç denilen çarşı pazar resimleri alınırdı. Köylerde yapılan satışlardan baç alınmamasına karşılık taşrada kurulan panayırlarda yapılan satışlar pazar resimlerine tabiydi. Gümrük vergileri zaten ödenmiş olan ithalat için başka herhangi bir vergi veya resim ödenmesi söz konusu değildi. Herhangi bir perakende satış işlemi gibi ev tüketimi için çuvalla tahıl alınması da toptan satış sayılmaz, pazar bacına konu olmazdı. Pazar resimleri yük, heybe, ağırlık veya değer üzerinden alınırdı. Odun, saman ve balık gibi ucuz ve hacimli malların bacı, araba yükü hesabıyla, yiyecek maddeleriyle ucuz kumaşlarınki gerek at heybesi gerekse ağırlık hesabıyla, şarabınki fıçı hesabıyla ödenirdi. Baharat, demir, kalay, kurşun ve bakır gibi pahalı mallar ise miri kantarda tartılır ve pazar resimleri bu ağırlık üzerinden hesaplanırdı. Kapalı kaplarda ağırlık hesabıyla satılan tereyağı, bal ve meyve kuruları gibi yiyecek maddelerinin bacını satıcı yük hesabıyla öderdi. Ancak çok büyük miktarlarda getirtilmiş olmaları ve kent kapanındaki miri kantardan geçmeleri halinde ithalatçı kantar başına 2 akçadan bir tartı bedeli, parantez içinde mizan resmi öderdi. Taze meyve ve sebzelerin pazar resimleri at heybesi veya araba yükü hesabıyla canlı hayvanlarınki baş hesabı ile tahsil edilirdi. Bakınız tablo 38. Tablo 38. 16. yüzyılda Nivolu kent pazarında satılan mallar ve ödenen resimler. Parantez içinde baç. Tuz. 4 tekerlekli araba resim. Birim 4 akça. Askeri birlikler için sevk edilen tuzdan resim alınmaz. 2 tekerlekli araba resmi için 2 birim akça. At yükü için 1 veya 2 birim akça. At. Resim baş hesabıyla 2 birim akça. Hem alıcıdan hem satıcıdan. Şarap. Resim fıçı başına 4 birim ithal ve ihraç edilen şaraplardan. Sığır. Resim baş hesabıyla 1 birim akça. Hem alıcıdan hem satıcıdan. Köleler baş hesabıyla 4 akça. Hem alıcıdan hem satıcıdan. Hububat. Resim araba 4 akça. At yükü 1 veya 2 akça. Bursa kumaşları heybe başına 2 akça. Halılar, pamuklular ve ip heybe başına baç yok. Yalnızca gümrük resmi var. Eflak ve Macaristan'a transit geçerken. Demir kürekler, araba veya at yükü 1 akça. Eflak'a transit geçerken baç yok. Yalnızca gümrük resmi. Tahta kürekler, araba veya at yükü başına yarım akça. Keçe kepenek, araba veya at yükü başına 4 akça. Taban yaygıları, araba başına 4 akça. At yükü başına 2 akça. Kereste, araba yükü başına, araba başına 1 parça. Tomruk, araba başına 1 akça. Saman, araba başına 1 demet. Kesimlik koyun, her 4 hayvandan 1 akça. Kesimlik sığır, baş hesabıyla 1 akça. Domuz, baş hesabıyla 1 akça. Satımlık hububat, kile başına 1 avuç. Taze meyve, araba başına 2 akça. Soğan, sarımsak, araba başına 4 akça. At yükü başına 2 akça. Tereyağı, iç yağı, bal. Araba başına 4 akça. At yükü başına 2 akça. Sığır, koyun veya keçi postları araba başına 4 akça. Kasabaya ithal veya ihraç edilirken. Peynir araba başına 4 akça. Sirke tulum hesabıyla 1 akça. Edirne keçesi heybe başına 1 akça. Araba başına 4 akça. Yün araba başına 4 akça. At yükü başına 2 akça. Kereste araba başına 2 akça. Kasabada yüklenip ihraç edilirken. Keten ve pamuk araba başına 4 akça. At yükü başına 2 akça. Teknelere yüklenmiş hububat araba başına 4 akça. Osma ağzında yüklenmiş hububat sevkiyatı. Teknelere yüklenmiş tuz araba başına 4 akça. Somon ya da yüklenmiş tuzdan. Ancak Tuzla'nın gözeticisi tarafından gönderilmiş tuzdan resim alınmaz. Kaynak: Bibliothèque Nationale, şimdi Bibliothèque de France, Paris. Numara 85, el yazması. Yerel makamlarca alınan ücret ve bedelleri kamu hazinesine aktarmak genel bir eğilim idi. 1500 yılı dolaylarında Tuna üzerindeki Semendire, parantez içinde Smederova iskelesinde kesilen her çeşit transit ve gümrük vergileri kamu gelirlerine ekleniyor ve yalnızca hazine adına toplanıyordu. Ticari resimlerin ilke olarak malın ithalatçı ve satıcısı tarafından ödenmesine karşılık bazı özel durumlarda hem alıcı hem satıcı ya eşit ya farklı oranlarda resim öderlerdi. Büyükbaş hayvan satışına ilişkin pazar resimleri eşit oranda Semendire'de sığır başına 2 akça olarak alınırdı. Sığırların miri kantarda tartılıp satılması halinde tartı vergisini hem alıcı hem satıcı öderdi. Pazar baçlarının oranına gelince bunlar mütevazi düzeylerde tutuluyor ve anlaşılan 40'ta 1 olarak alınan İslami mal varlığı vergisi parantez içinde zekat temelinde takdir ediliyordu. Transit, geçiş ve pazar resimleri genellikle kamuoyu tarafından İslam hukukuna aykırı bir rahatsızlık kaynağı olarak şiddetle eleştirildiğinden yönetim bu oranları tacirlerin ödediği İslami zekata benzetmekte ve yaklaştırmaktaydı. Semendire'ye ilişkin düzenlemelerde yiyecek maddeleriyle deri ve keçe ürünlerinde 40'ta 1 oranını açıkça görüyoruz. Ancak bu oran başka mallara uygulanmamışa benzer. Kumaş veya kalay için at yükü başına 2 akçe, malların gerçek değeri yanında çok küçük kalıyor. Bir at yükü tahıl için 1 akçe ise malın değerinin yaklaşık 30'da birine geliyordu. Bir at ve heybesi 150 kilo kadardı ve 16. yüzyıl başlarında 25 kilo buğday 4-5 akçe ediyordu. Evler, bağlar ve un değirmenleri gibi gayrimenkullerin satışı yerel makamların ısrar ve iddiasına karşın pazar resmine tabi değildi. Askeri ve idari personelin tüketimi için şiddetle ihtiyaç duyulan bazı mallardan pazar resmi aynı olarak alınabilirdi. Örneğin Semendire'de her eşek yükü odundan bir parça odun, her araba yükü keresteden bir kereste alınıyordu. Sayfa 257. Para ve kredi. Kıymetli metallerin piyasadaki arzının kısıtlı olması sonucu altın ve gümüş sikke bulmak kolay olmadığından özellikle 1580'lerde batıdan gelen bir gümüş seli Osmanlı İmparatorluğu'nu basıncaya kadar alım satım işlemlerinin büyük bölümü kredi veya takas yoluyla gerçekleştiriliyordu. Takas kırsal alanlarda da çok yaygındı. Köylüler muhtaç oldukları mal ve hizmetlerden örneğin köy imamının, kır bekçisinin ve çobanların hizmetlerinden çoğunun karşılığını buğdayla ödüyorlardı. Keza takas büyük yerli ve yabancı tüccar arasında da yaygındı. Özellikle İranlı ipek tüccarı Bahreyn'den ithal edilen incilerle ödeme yapılmasını seve seve kabul ediyordu. Çünkü hem küçük hem çok pahalı olan incilerin taşınması da gümrük görevlilerinden kaçırılması da kolaydı. Satılan mallar için açılan krediler alıcının malları elden çıkarmasına ve borcunu ödeyecek nakdi toplamasına olanak tanıyacak şekilde genellikle 4-6 ay veya 1 yıl vadeli olurdu. Daima kefil aranıp gösterilir ve kadı sicillerine titizlikle kaydedilirdi. Örneğin 1485'te Muslihüddin adında bir Bursalı sarraf Tebrizli tacir Muzaffer'e 64.500 akçe değerinde yakut ve inciyi 6 ay vadeyle satmış, bu kredili işlem için Muzaffer'e başka bir Tebrizli tacir kefil olmuştu. Faizi gizlemek için gerçek kredi miktarı faiz eklenmek suretiyle şişirilir ve tamamı baştan kredi gibi gösterilirdi. Bu miktar dönem sonunda ödenmediği takdirde borç faizi ile birlikte yenilenirdi. II. Mehmet döneminde dolaşımdaki bütün Osmanlı gümüş sikkelerinin toplanıp yeni kestirilen sikkelerle değiştirilmesi emredildiğinde bu yolla elde edilen toplam gümüş sikke stoğu 218 milyon akçeyi bulmuştu. Dolaşımdaki sikkelerin hatırı sayılır bir bölümünün değiştirilmek üzere darphaneye getirilmediğini hesaba kattıktan sonra dahi bu rakam piyasadaki toplam gümüş stokunun ne kadar sınırlı olduğunu yansıtmaktadır. Her ne kadar büyük miktarda bakır sikke de çıkartılıyor ve halkın günlük çarşı pazar ihtiyaçlarını karşılıyorduysa da tüccar arasındaki işlemlerde bunlar asla kullanılmıyordu. Kapsamlı fiyat listelerinin derlenip yayınlanmamış olması nedeniyle gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun belli başlı ticaret bölgeleri, gerekse Avrupa ülkeleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nda fiyat yapıları arasındaki farklara ilişkin soruları cevaplandırmak bugün için olanaksızdır. Bu gibi materyaller olmadan Osmanlı-Avrupa ticaretinin örüntüleri, üretimdeki kaymalar, yaşam koşullarındaki değişiklikler, devletin vergi politikaları ve genel olarak ekonomik koşulların değişimi gibi konularda kesin sonuçlara varılamaz. Ömer Lütfi Barkan ile Berov'un bu alandaki öncü çalışmaları, Osmanlı arşivlerindeki uçsuz bucaksız malzeme deryasının sistematik kullanımı yoluyla genişletilebilir. Kaynak Barkan 1979 sayfa 1-380, Berov 1974 sayfa 168-188. Barkan sadece yiyecek maddelerini ele aldığından fiyat değişikliklerine ilişkin hesaplamaları Berov'unkileri tam tutmamaktadır. Doğu-Batı ticaret dengesini belirleyen temel faktörlerden biri olarak fiyat yapısındaki değişikliklere eğilen Berov, 15. yüzyıl ile 16. yüzyılın ilk yarısında kara taşıma maliyetlerinin yıldırıcı boyutları nedeniyle buğday, et, yün, deri ve bal mumu gibi bir kısım temel yiyeceklerin ve ham maddelerin İstanbul fiyatlarının Balkanlardaki fiyat düzeyini katladığı savındadır.